Ayrım 16, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 164. Eserinin bu çelişkili doğası Gerhard'ı umutsuzluğun eşiğine getirmişti. İmkansız bir kiliseyi tamamlamayı başarabilirdi ama ona ruh katmayı da başarabilecek miydi? Göklere yükselirken bile kendisiyle çelişkiye düşüyordu. Sadece zihninde bir karşılığı vardı. Bu binanın yapılmasının hedeflerinden henüz hiçbirine ulaşılmış değildi. Başpiskopos Konrad temel taşı döşemek yerine onun umutlarına bir mezar taşı dikmişti. Tüm bunlara rağmen Gerhard bir an için bile kontratından vazgeçmeyi düşünmemişti. Kendi içinde huzursuzdu. Yaptığı işin dünyevi yönünü kabul etmiş, sanat ve mimari tutkusunu serbest bırakmıştı. Para sıkıntısı yoktu. Papa endülijansları imzalamaktan mutluydu. Roma'nın yardımlarına ek olarak zengin prens ve rahipler cömert bağışlar yapıyorlardı. Aynı zamanda başpiskoposun adamları da her yeri dolaşıp para toplamakla meşguldüler. Sadece birkaç yıl önce Konrad, İngiltere Kralı 3. Henry'den bu uğurda halkından para toplamasını istemişti. Elde edilen gelir muazzamdı. Gerhard sanki hayatı buna bağlıymış gibi inşa etmeye devam etti. Bağlıydı da. Sonunda bu binanın hatta mihrabının bile bitişini asla göremeyeceğini fark ettiğinde işine daha büyük bir azimle sarıldı. Bu onun kilisesi, onun fikriydi ve hala mantığın gücü vardı. Bitmiş katedral mevcuttu kağıt üzerinde. İmkansız katedral onun kafasının içinde bulunuyordu. Ve zamanın ve mekanın sınırlamalarından azade olarak o yaşadığı müddetçe o da var olacaktı. Matyas üzgün bir ifadeyle başını salladı. ''Haklıydın'' dedi usulca cenazeye. ''Hedeflerinden hiçbirine ulaşamadın.'' Gerhard pahalı bir kefenle örtülmüştü. Bu kefeni uzun süre önce yaptırmıştı. Ve Konrad'dan da kalıntıları 100 yıl önce şehre getirilmiş olan 3 kralın kemiklerinin üzerine kısa bir süre içinde olsa koyabilmek için izin almıştı. Son yolculuğunda bu bilge adamlara eşlik etmek Gerhard'ın en büyük arzusuydu. ''Fani olduğunu unutma.'' Matyas Dominikan keşişlerin örtüyü Gerhard'ın yüzüne çekip dikişlerini izledi. Hepsi bir ilmek atarken usulca söyledikleri ilahi ve dualar da salonu dolduruyordu. Tütsü kokusu her yanı sarmıştı. Naaşı tütsüyle kutsandı ve üzerine kutsal su serpildi. Gerhard'ın eşi Guda cenazenin yanı başında oturmuş dua ediyordu. Önceki gece onun yıkadığı bedene rahipler kutsal yağ sürmüşler, sonra da bütün aile ve komşular bir araya gelerek sabaha kadar cenazeyi bekleyip ruhu için dua etmişlerdi. ''Ben neden dua etmiyorum?'' diye geçirdi içinden Matyas. ''Onunla bir alıp veremediğim yoktu ki.'' ''Çünkü edemem.'' diyerek cevap verdi kendi sorduğu soruya. Etrafına bakındı. Loş salonda fazla kişi yoktu. Dışarısıysa onu son yolculuğuna uğurlamaya gelmiş ya da cenaze merasiminin nasıl bir şey olduğunu merak etmiş olanlarla doluydu. İçeriye sadece rahiplerin, ailesinin, dostlarının ve soyluların girmesine izin verilirdi. Oberstolz'lardan Gertrud ve Johann'ın karısı Hadewig önceki gece Guda'nın yanına gelerek ona ev işlerinde yardımcı olmuşlar ve dua ederken ona eşlik etmişlerdi. Johann ve Theoderich onların arkasında durmuş, boş boş dikilmekte olan örtüye bakarken Daniel yüzünde sıkkın bir ifadeyle tavana bakıyordu. Duvarcı loncalarına mensup pek çok kişi de cenazede hazır bulunuyordu. Gerhard'ın 2 oğlu ve kızı Guda'nın yanında edepli bir şekilde diz çökmüşlerdi. Diğer soylu aileler de temsilcilerini göndermişlerdi. Kone ailesini temsil eden tek kişi Kuno'ydu. Yüzü ifadesizdi ve kimseyle ilgilenmiyordu. Matyas kalın kaşlarının altından izledi onu. Birdenbire içeri giren 2 yabancıyı fark etti. Cenazenin yanına gelip diz çöktüler, istavroz çıkardılar ve tekrar dışarı çıkmadan önce de Guda'yı hürmetle selamladılar. Kıyafetlerine bakılırsa çok sayıdaki mendikan tarikatlarından birisine mensuptular. Çok kısa bir süre orada dursalar da Matyas geliş amaçlarını kestirebiliyordu. Yas tutanların arasından sıyrılıp peşlerine takıldı. Evin dışında durmuş, el kol hareketleri yaparak insanlarla konuşuyorlardı. İskelenin tahtaları üzerinde yürürken başını kaldırıp semaya baktı dedi içlerinden birisi. Kutsal ruhu görmüş olmalı orada diye haykırdı bir diğeri. Çehresi değiştirildi. Tanrı ona hitap etti. Gel seni krallığıma alacağım diye. Her ne gördüyse o nedenle dikkat edemedi bastığı yere. Eyhat, ne yazık. Onu kurtarmak için çabalayıp seslenmiş olsan da. Ben de öyle, ben de öyle. Lordum diye bağırdım, dikkat edin adımınıza. Düşeceksiniz yoksa. Gitmeyin dedim daha ileriye, lakin çok geçti. Düştüğünü gördüm, çürüyen bir elmanın ağaçtan düştüğü gibi. Düştü ve kemikleri un ufak oldu. Ve kuru bir dal gibi bölündü ortadan ikiye. Kalabalık nefesini tutmuş dinliyordu. Matyas kapının eşiğinden eğilip dışarıdaki gösteriyi ilgiyle izledi. İçlerinde daha kısa olanı tombul olan kendinden geçmiş gibi anlatıyordu. Düşen kardeşimizin yardımına diye gürledi. Ona son nefesinde rehber olabilmek için koştuğumuzda gözlerini açtı ve son kez günah çıkardı. Evet, günah çıkardı. Tanrı haddimi aştığım için beni bağışlasın dedi. Benim bana karşı haddini aşmış olanları bağışladığım gibi. Ve beni rahmetinden mahrum etmesin. Amin ve öldü. Ve böylece ebedi selameti temin etti dedi. Ve öldü. Tanrı adına evet ve öldü. Amin, amin. Halk etkilenmişti, bazıları istavroz çıkardı. İki keşiş birbirine baktı, keyifleri yerindeydi. Tekrar anlatın muhterem kardeşlerim diye çığlık attı bir kadın. Bir grup pis çocuğu öne iterek çocuklar duyamadı. Keşişler daha yüksek bir sesle ellerini gökyüzüne kaldırıp gözlerini açtılar. Rabbim diye bağırdı biri, kulun Gerhard'ın ölümünü mütemadiyen hatırlamak benim için ne büyük bir elemdir. Onu kurtarmak için kendi hayatımı feda etmeye hazırdım. Lakin takdir edilen neyse o oldu. Yine de ben ve kardeşim Heimerodeli Andreas için şapellerden birinde oturmuş tefekkür ederken onun düştüğünü tekrar görmek, merhametin ve rahmetin eşsiz vasıtası Meryem anamıza sığınırız. Sanki binlerce yanan bıçakla işkence görmekten daha ıstırap verici değil midir? Ama Yüce Tanrım, eğer ki sen kardeşimiz Gerhard'ı kendi katına yükseltmeye karar verdiysen yas tutmamız ne kadar yerindedir? Kendisi bu fani dünyadan ayrılıp yeni bir yaşama gözlerini açtığı için aksine sevinip şükretmemiz gerekmez mi? Sevgili kardeşlerim, ölüm asıl doğuşumuz değil midir? Ölüm karşısında hissetmemiz gereken yegane şey, Yüce Rabbimizin huzuruna çıkarak onun sonsuz rahmetine nail olacağımızın verdiği heyecandan başka ne olabilir ki? Katedralin rehberini kaybettiği doğru ama diğerleri gelecek ve Gerhard'ın ruhu onlarda yaşamaya devam edecektir. Vakit kibirlenme vakti, düşüncelerimizi taş, kule, renkli cam ya da mozaik gibi fani şeylerle meşgul etme vakti değildir. Evet, Gerhard'ın düştüğünü, iskelenin en tepesinde Tanrı'yla konuşurken ayağının kaydığını gördük. Buna kaza diyebilir misiniz? Ben buna Tanrı'nın takdiri ve lütfu diyorum. Gerhard'ın çıkardığı günahlar neydi diye bağırdı birisi kalabalığın içinden. Keşiş kıpkırmızı oldu ve yumruğunu sıktı. Ne cüretle böyle bir şey sorarsın diye gürledi. Tanrı tepene bir yıldırım indirip bedenini ruhundan ayırsın. Soru soracağına dua ediyor olman gerekirdi diye söze girdi diğer keşiş tekrar istavroz çıkararak. Sürekli dua etmelisin. Rüyanda bu şahsın ruhunla karşılaşıp onu tüm yüreğinle desteklememiş olmakla suçlanmak ister misin? Credo'yu oku, Te Deum'u söyle. Unutma şu anda mevta günahlarının tartılacağı ve merhamet dileyeceği Hakk'ın divanına doğru yol almakta. Bu yolda tökezleyen günahkarların vay haline. Çünkü şeytanın uşakları mağfireti sonsuz çobanına varmak için can atan kuzuları pusuya yatmış beklemekte. Karanlığın kurtları ucubeler, şeytanın tohumları. Köl ve onu çevreleyen tüm köyleri lanetlermiş gibi bir hareket yaptı. Be hey gafiller, kulak verin sözüme. Bilin ki her biriniz günün birinde bu yolda yürüyeceksiniz ve o gün geldiğinde sizi Leviyatan'ın kor ateşler üzerinde sayısız pençesiyle insan ruhlarını paramparça etmek için keyifle beklediği çukurların en karanlığına çekecek. Şeytandan muhafaza etmesi için tüm Hristiyanların dua etmesini dileyeceksiniz. Unutmayın, hepimiz öleceğiz. O ağzını açar ve çenesinde korkunç dişler dizilidir. Gözleri şafak kızılı gibidir. Ağzından yıldırımlar ve kıvılcımlar püskürür. Burun deliklerinden yanan kazandan tüter gibi duman tüter. Nefesi her şeyi küle çevirir ve ağzından alevler akar. Yeryüzünde onun bir eşi daha yoktur. Keşişin İncil'den yaptığı bu alıntı etkisini göstermişti. Dinleyenlerin çoğunun rengi kaçmış, kimisi başını öne eğip mırıldanmaya başlamıştı. Tanrı günahlarımızı affetsin. Günahlarınızı affetsin mi istiyorsunuz? Öyleyse dua edin. Melekler Aziz Martin'i gökyüzüne çıkarırken karanlığın güçleriyle muazzam bir mücadeleye giriştiklerinde semanın koroları susmuş muydu? Dua edin, dua edin. Evet, dua ederim. Kalabalık söylenene uymuş, başlar öne eğilmiş, eller kavuşturulmuştu. Bazıları diz çökmüş, hıçkırmaya ve titremeye başlamıştı. İki keşişten daha şişman olanı diğerine manalı bir bakış attı ve başıyla sokağın köşesini işaret etti. Gitme zamanı gelmişti. İkili diz çökmüş kalabalığın arasında yavaşça ilerledi, sonra da adımlarını hızlandırdı. Urquhart'ın şahitleri. Matyas paltosunun eteklerini topladı ve kalabalığın arasından onların peşinden gitti. ''Muhterem kardeşlerim'' diye seslendi. Keşişler durup döndüler, gözlerinde endişeli bir ifade vardı. Bir soylu olduğunu fark ettikleri zaman hemen başlarını eğip selam verdiler ve hürmetkar bir tavır takındılar. ''Nasıl yardımcı olabiliriz?'' diye sordu şişman keşiş. ''Gerhard'ın düştüğünü sadece siz mi gördünüz?'' diye sordu Matyas. ''Kesinlikle.'' ''O zaman sizden tek bir şey istiyorum.'' Her nereye giderseniz Gerhard'ın adından saygıyla söz edin. Şey, aslında sizler gezgin keşişler değil misiniz? Evet, uzun olan çenesini kaldırdı ve yüzünde küstah bir ifade belirdi. Onun kelamını tüm yeryüzüne yaymamız Tanrı'nın isteğidir. Kasaba ve köylerde vaaz veririz ama kimi zaman şehirlere geldiğimiz de olur. Köln muhteşem bir şehir, kutsal bir şehir diye ekledi diğeri huşu içinde bir ses tonuyla. Sanki yeterince göremiyormuş gibi başını bir o yana bir bu yana çevirdi. Matyas gülümsedi. Evet, tabii ki öyle. İnsanlara katedralde ne gördüğünüzü anlatın. Rastladığınız herkese. Dediklerine göre olaya gizem katmak için öne doğru eğildi. Bazı kimseler Gerhard'ın adına leke sürmek istiyormuş. ''Bu mümkün mü?'' dedi şişman keşiş hayretle. ''Korkarım ki mümkün. Size karşı sahte bir şahit bulmuşlar ve kaza olmadığını iddia ediyorlarmış.'' Keşişlerin bakışlarına bir anda canlılık geldi. ''Nasıl?'' ''Bir katil. Belki de bizzat şeytanın kendisi.'' ''Saçmalık. Olacak şey değil.'' Keşiş kelimeleri iyice yaydı. ''Böyle bir iddiada bulunmak büyük günahtır.'' diye ekledi diğeri. ''İşin güzel tarafı bu iddiaların tamamen mesnetsiz olmasıdır. Çünkü bizler neler olup bittiğine şahidiz.'' Matyas başını salladı. ''Büyük nimet kardeşim, Tanrı'ya doğru zamanda sizi doğru yere gönderdiği için şükredelim. Size güvenebilirim demek ki.'' İkisi de heyecanla başını salladı. ''Kesinlikle.'' Nereye gidersek orada herkese duyuracağız. Tabii ki Tanrı'nın bizi gözetip mütevazı ihtiyaçlarımızı karşılaması koşuluyla. Ki kendisi her zaman böyle yapmaz. Kardeşim, kim yaratıcıyı sorgulayabilir ki? Eğer sürekli böyle yapmıyorsa bizim ruhlarımızın hayrına olduğuna hiç şüphe yok. Bizler yolumuzda yürüyoruz alçak gönüllülükle ve kimi zaman açlıkla. Ona baktılar, sırıtıyorlardı. Matyas onlara bir sikke verdi. Tanrı sizinle olsun diye mırıldandı şişko keşiş. Sikke pis elbisesinin derinliklerinde gözden kayboldu. Şimdi müsaadenizi rica edeceğiz. Dini vecibelerimiz bizi bekler. Tabii ki muhterem kardeşlerim. Bir kez daha sırıttılar ve uzaklaştılar. Matyas onları köşeden kaybolana kadar izledi. Onları cenazeye gönderenin Urquhart olduğu anlaşılmıştı. Fena fikir de değildi. İnsanlar Gerhard'ın ölümüyle ilgili anlattıklarını sorgusuz sualsiz kabul etmişti. Bu gelişme Kızıl Kafa'nın durumunu daha da zorlaştırmıştı. Ama yeterince değil. Matyas neler yapabileceğini düşününce ürperdi. Onu bulmak zorundaydılar. Hemen Gerhard'ın evine geri döndü. Cenaze merasimi henüz başlamıştı. Eski katedralde matem çanları çalmaya başladı. Cenazeye keşişler, diyakozlar, rahip yardımcıları, katedral meclisinin başkanı, resmi cübbelerini giymiş piskopos yardımcıları, profesyonel bir çarmıh, kutsal su kasesi, buhurdan ve gündüz vakti olmasına rağmen mumlar eşlik ediyordu. Naaş duvarcı loncasının üyeleri tarafından taşınıyor ve peşlerinden de Guda ailesi ve dostları geliyordu. Rahibe ve gönüllü rahibeler ellerinde mumlar, dualar okuyarak geliyorlardı. Rahibelerden bir tanesi cenazeye daha yakın olabilmek için diğerini kenara itti. Önemli kişilerin cenazelerinde sıkça yaşanan bir durumdu. Merhumun selameti için en çok dua eden kişinin kıyamet gününde diğerlerine kıyasla daha fazla şansı olacaktı. Gerhard'ın cenazesi 3 günden biridir katedralde duruyordu. Yanı başında oturmuş olan keşişler İncil'i ve hatta yasaklanmış olmasına rağmen eski pagan ilahilerinden bazılarını okuyor ve cesedin kokusunu bastırabilmek için de sürekli olarak buhurdanlığı sallıyorlardı. Eylül ayının bu serin gününde koku o kadar da dayanılmaz değildi ama 3 gün kısa bir süre sayılmazdı. Fakat her şeyden önce ölünün ruhu için dua edilecekti. Bu da bitmek tükenmek bilmeyen dualara ve Dies Irae'nin etkisiyle dünyanın sonuyla ve sura üfürüldüğü ve ölümün bile insanlara güzel görüneceği, kıyamet günüyle ilgili görüntülerin insanın gözünde canlanmasına tahammül edebilmek anlamına geliyordu. Bu şiiri yazanlar Fransiskenler olduğu için, rivayete göre şair mısraları taşın üzerine oymuştu, bir bölümü mahşerin tasvirleriyle inananların kalplerine korku ve dehşet saçarken, sonlara doğru da İsa'nın merhametinden bahsederek yüreklerine su serperdi. Matyas protokoldeki yerini aldı ve aklındaki diğer şeyleri silip mevcut konuya verdi dikkatini. İşte tam o anda ortalık karıştı. Kuno'nun yanında yürüme talihsizliğine sahip olan Daniel artık her ne dediyse bir anda kendisini yerde uzanırken buldu. Kuno'dan yumruğu yemişti. Kuno öfkeden gözü dönmüş halde tekrar vurabilmek için onu yerden kaldırmaya çalıştı. Daniel'in burnu kanıyordu. Toparlandı ve Kuno'nun karnına kafa attı. Kuno 2 büklüm halde geriledi, nefesi kesilmişti. Ama nasıl olduysa Daniel'in kasıklarına bir tekme atmayı başardı ki istenen etkiyi göstermişti. Protokolün önünde bulunanlar istiflerini hiç bozmadan yollarına devam ederlerken arka kısım durmuştu. Daniel kılıcını çekti. Matyas 2 çevik adımda yanına vardı ve vurup kılıcını elinden düşürdü. Kuno tam saldıracaktı ki Johann arkasından gelip onu tuttu. Matyas'la Daniel'i zapt etmişti. ''Bırak onu!'' diye bağırdı Kuno. ''Yeter bu kadar!'' diye gürledi Johann. ''Hayır, bırakın da kullansın o kılıcı. Herkes onun nasıl bir katil çetesine mensup olduğunu görsün.'' Geri zekalı diye hırladı Daniel. Kılıcımı mı istiyorsun? İstediğin o olsun. Bence en uygun yer tam iki kaşının arası.
Matyas suratına birkaç tokat attı. Tek kelime daha etme, anladın mı?
Ama o başlattı. Ben...
Çeneni kapalı tutacaksın diye homurdandı Matyas, öfkeden titriyordu. Bu bir cenaze, meyhanede değiliz ve Overstolz adına daha fazla leke sürmeye kalkma. Yoksa ikinizi de Gerhard'ın yanına gömmemizi mi istersiniz?
O...
Kimin ne yaptığı umurumda bile değil. Kuno'ya döndü. Sana gelince çek git buradan. Cenaze bitene kadar da görmeyeyim yüzünü. Bu meseleyi daha sonra konuşacağız.
Senden emir alacak değilim diye tersledi Kuno. Silkelenip Johan'dan kendini kurtardı. Bu şerefsiz piç ve katilden de almayacağım. Kesin o...
Tam aksine dedi Johan sakince. Onlara itaat edeceksin, yoksa seni meydanda kırbaçlatırım. Bir daha da şu katil lafını ettiğini duymayayım.
Merak içerisindeki halk, rahipler ve soylular etraflarını sarmış, neler olup bittiğine bakıyorlardı.
Seni uyardım dedi Johan. İkisi de birbirine baktı, nefes nefeseydiler. Kuno bir çarşaf gibi bembeyazken Daniel'in öfke ve nefretten yüzünün şekli değişmişti.
Hain diye bağırdı Daniel boğuk bir sesle. Kuno'ya daha fazla bakmadan üst dudağındaki kanı sildi. Kılıcını yerden aldı ve aksayarak tekrar protokole katıldı.
Kuno onun gidişini izledi. Sonra tüm gözlerin ona çevrilmiş olduğunun farkına vardı. Doğruldu, sırtını kalabalığa döndü. Pek de asil olmayan bir tarzda diğer yönde gözden uzaklaştı.
Onu çok severdi diye mırıldandı Johan.
Evet, Gerhard'ı severdi dedi Matyas yüksek sesle, onları çevreleyen halka dönerek. Daniel de onu çok severdi. Sevgileri onları bu hale getirdi. Her ikisi de onu en çok sevenin kendisi olduğunu düşünürdü. Sevgi nefrete dönüşüp dostları birbirine düşman edebilir. Bağışlayın onları. Şimdi gidip Gerhard'a karşı son görevimizi ifa edelim.
İlginçtir, yapılan açıklamadan hoşnut kalmış görünen kalabalık çabucak bir araya toplandı. Sanki Daniel hayatı boyunca Gerhard'a karşı sevgiye benzer bir şey hissetmişti. Tekrar hep birlikte yola koyuldular.
Johan onun yanına geldi.
''Güzel yalan'' dedi.
''Tanrı aşkına'' dedi Matyas heyecanla, genelde bu tarz konuşmalardan hiç haz etmezdi. ''Eğer Kuno böyle devam ederse onun cenazesi de yakın demektir.''
Johan bir süre cevap vermedi.
Bu şekilde devam etmeyecek dedi sonunda. Söylemesi kolay. Senin manyak oğlunun az daha diğer manyağın kafasını yaracak olmasına ne diyeceksin? Tüm bunlar bir son bulmalı Johan.
Bulacak.
Matyas birkaç küfür mırıldandı kafile. Yavaşça katedrale doğru yoluna devam etti. Çan sesleri hepsinin titremesine neden oluyordu.
Son bulacak.
Matyas konuyu değiştirecek gibi değildi.
Bunu neye dayanarak söylüyorsun?
Dün gece annemle konuştum. Kuno'dan bahsettik. Bana İncil okumamı tavsiye etti.
Billy Tildis mi dedi Matyas? Ne olmuş ona öyle? Genelde bundan çok daha pratik tavsiyelerde bulunurdu. Yaşlandıkça yufka yüreklinin teki olmuş anlaşılan. Nihayetinde tüm bunlar onun fikri.
Şşşt! Johan parmağını dudaklarına koydu.
Kusura bakma diye mırıldandı Matyas. Bana mezmurları okumamı tavsiye etti. Çünkü orada bu duruma uygun bir ayet var. İncil'i ne kadar bilirsin?
Hesaplarımı daha iyi bilirim.
Tahmin ettiğim gibi. Mezmurlar 109, ayet 8.
Matyas kaşlarını çattı. Hiçbir fikrim yok.
Benim de yoktu. Ben de gittim ve annemin ne tavsiye ettiğine baktım.
Neymiş?
Johan derin bir nefes çekti.
Çok açıktı. Ömrü kısa olsun.
Matyas hayretle kısık bir ıslık çaldı.
Düşündüğü bu muymuş?
Ve görevini başkası üstlensin.
15. ayrımın sonu. Sayfa 174.